Ayrım 13.
Sayfa 112. Demek istiyorum ki din adamları huzur ve barış içinde Tanrı'ya dünyanın iyiliği için yakarırlar. Ama onların yakarısını askerler ve biz şövalyeler uygulamaya geçirir, bileğimizin gücü ve kılıcımızın keskinliği ile savunuruz. Bir çatı altında değil, gökyüzünün altında, yazın güneşin acımasız ışınlarına, kışın dondurucu soğuklara maruz kalarak. Yani bizler Tanrı'nın dünya üzerindeki temsilcileri ve Tanrı adaletinin dünya üzerindeki uygulayıcılarıyız. Savaş ve savaşa ilişkin her şey, terlemeksizin, uğraşıp didinmeksizin gerçekleştirilmediği için de bu mesleği icra edenlerin işi şüphesiz rahat rahat huzur içinde Tanrı'ya muhtaçlara yardım etmesi için dua edenlerin işinden daha zordur. Gezgin şövalyeliğin mevki olarak inzivadaki din adamlığından daha üstün olduğunu söylemek istemiyorum. Bunu söylemek aklımdan bile geçmez. Sadece kendi çektiklerimden yola çıkarak, şüphesiz daha zor, daha zahmetli, aç ve susuz, sefil ve yoksul olduğu sonucuna varıyorum. Çünkü geçmişteki gezgin şövalyelerin hayatları boyunca başlarına birçok felaket geldiği su götürmez bir gerçektir. Aralarından bazıları yüreklilikleriyle imparatorluğa kadar yükselebildilerse, hiç şüphe yok ki bu mevkiye gelebilmek için epeyce kan ve ter döktüler. Ayrıca onlara yardım eden alimler ve büyücüler olmasaydı, çok hayal kırıklığına uğrarlar, istekleri, umutları boşa çıkardı. Ben de aynı fikirdeyim diye cevap verdi yol arkadaşı. Ama gezgin şövalyelerle ilgili birçok şey, özellikle de bir şey var ki, bana çok kötü geliyor. O da şu, büyük ve tehlikeli bir serüvene atılacakları anda, hayatlarını kaybetme tehlikesi açıkça ortada göründüğünde, her Hristiyanın böyle bir tehlike karşısında yapması gerektiği şekilde Tanrı'ya sığınmıyorlar da sevgililerine sığınıyorlar. Sanki o Tanrı'ymışçasına bir şevk ve teslimiyetle. Ben bunda bir kâfirlik kokusu alıyorum. Beyefendi dedi Don Quixote. Bu kesinlikle böyle olmak zorundadır. Başka bir şey yapan bir gezgin şövalyenin itibarı sarsılır. Önemli bir çarpışmaya girişen gezgin şövalyenin gözlerinin önüne sevgilisini getirip baygın, aşık bakışlarla atılacağı bu tehlikeli savaşta ona yardım etmesini, korumasını rica etmek gezgin şövalyeliğin geleneğinde vardır. Kimse işitmese de mırıldanarak da olsa birkaç söz söylemek, bütün kalbiyle ona teslim olduğunu ifade etmek zorundadır. Öykülerde sayısız örneği vardır bunun. Üstelik de bundan kendilerini Tanrı'ya emanet etmedikleri sonucunu çıkarmamak gerekir. Olayın akışı içinde bunun da bir yeri ve zamanı mutlaka bulunur. Her şeye rağmen dedi yolcu, aklıma takılan bir şey var. Birçok yerde okuduğuma göre, İki gezgin şövalye münakaşa ederler derken öfkeleri kızışır, atlarını sürüp kırda epeyce koşturduktan sonra bir anda dört nala giderken tekrar karşı karşıya gelirler ve bu koşunun ortasında sevgililerine sığınırlar. Karşılaşmanın sonucunda da genellikle biri rakibinin mızrağı bir tarafından girip öteki tarafından çıkmış olarak atın sağrısından aşağı yuvarlanır. Öteki de ancak atının yelesine tutunarak yere düşmekten kurtulur. Bu süratli olayda ölenin Tanrı'ya dua edecek vakti nasıl bulduğunu ben anlamıyorum. Yolun başında sevgilisine sığınırken sarf ettiği sözleri, bir Hristiyan olarak yapmak mecburiyetinde olduğu şeye harcasa daha iyi olurdu. Üstelik bence bütün gezgin şövalyelerin kendilerini teslim edecekleri bir hanım yoktur. Çünkü hepsi aşık değildir. İşte bu imkansız diye cevap verdi Don Quixote. Yani sevdiği bir hanım olmayan bir gezgin şövalye olması imkansız. Çünkü onlar için aşık olmak gökyüzünde yıldızların olması kadar doğal bir şeydir ve aşksız bir gezgin şövalyeye doğrusu hiçbir öyküde rastlanmamıştır. Aynı nedenle aşık olmayan bir gezgin şövalye zaten meşru değil gayrimeşru şövalye sayılır ve şövalyeliğin kalesine kapısından değil bir eşkıya bir hırsız gibi duvardan atlayarak girmiştir. Buna rağmen dedi yolcu yanlış hatırlamıyorsam Yiğit Galyalı Amadis'in kardeşi Don Galaor'un okuduğuna göre hiçbir zaman sığınabileceği bir sevgilisi yoktu. Buna rağmen değeri azalmadı. Son derece yiğit ve ünlü bir şövalyeydi. Don Quixote buna şöyle karşılık verdi. Beyefendi, bir gülle bahar olmaz. Ayrıca ben o şövalyenin gizliden gizliye pekala aşık olduğunu da biliyorum. Onun önüne çıkan bütün kadınları sevmesi tabiatı icabıydı. Engel olamadığı bir şeydi, o başkadır. Ama her şey bir yana, iradesinin efendisi kabul ettiği bir tek sevgilisi olduğu kanıtlanmıştır. Ona da sık sık kendini emanet ederdi ama gizlice, çünkü o esrarengiz şövalye olmakla övünürdü. Madem bütün gezgin şövalyelerin aşık olması gerekiyor dedi yolcu, zat-ı âlinizin de bu meslekten olduğunuza göre aşık olduğunuzu varsayabiliriz. Eğer zat-ı âliniz de Don Galaor gibi esrarengiz olmakla övünmüyorsanız, sizden bütün bu topluluk ve şahsım adına bütün içtenliğimle rica ediyorum. Sevgilinizin adını, memleketini, özelliklerini, güzelliklerini söyleyin bize. Sizin gibi bir şövalye tarafından sevildiğini ve sayıldığını herkesin bilmesi onun için bir mutluluk olsa gerek. Don Quixote bunun üzerine derin derin iç çekti ve dedi ki, benim tatlı düşmanım, hizmetinde olduğumu bütün dünyanın bilmesinden hoşlanır mı, hoşlanmaz mı onu bilemem. Ancak benden bu kadar nazikçe rica edilen şeye cevap verebilirim. Adı Dulcinea'dır. Memleketi El Toboso, La Mancha'da bir köy. Özelliği en azından prenses olmaktır. O benim kraliçem ve sevgilimdir. Güzelliği ise olağanüstüdür. Şairlerin hanımlara atfettikleri bütün o imkansız ve hayali güzellik sıfatları onun şahsında gerçek olurlar. Onun saçları altın, alnı cennet bahçesi, kaşları gök kuşağı, gözleri birer güneş, yanakları gül, dudakları mercan, dişleri inci, boynu kaymak taşından, göğsü mermerden, elleri fil dişinden, teni kar kadar beyazdır. Namusunun yabancı bakışlardan sakladığı yerleri de benim anladığım ve düşündüğüm kadarıyla öyledir ki ancak hayal edilerek övülebilir ve kıyaslanamazlar. Dipnot: bu bölüm 1624'te Portekiz Engizisyonu'nun sansürüne uğradı. Soyunu sopunu atalarını da öğrenmek isterdik dedi Vivaldo. Don Quixote cevap verdi. Eski Romalı Kurtilerden, Kayilerden, Scipiolardan değil, çağdaş Colonna ve Orsinilerden de değil, Katalan Moncadalar ve Requesenelerden olmadığı gibi Valensiyalı Rebella ve Villanovalardan, Aragonlu Palafoxelerden, Nuzalardan, Rocabertilerden, Corellalardan, Lunalardan, Alagonelerden, Urealardan, Fokelerden ve Gurealardan, Kastilyalı Kerdalardan, Manriklerden, Mendozalardan ve Guzmanlardan, Portekizli Alencastrolardan, Payalardan ve Meneslerden de değil. Kendisi La Mancha'lı Del Toboso'lardandır. Çağdaş olmakla birlikte gelecek yüzyılların en ünlü ailelerine cömertçe kaynaklık edebilecek bir soy. Buna ancak Orlando'nun zırhından yaptığı zafer abidesinin altında Servino'nun koyduğu koşulla itiraz edilsin. Hiç kimse Roland'la rekabet edemeyen, kımıldatamaz bunları yerinden. Ben Laredo'lu Kaçopinelerden olduğum halde dedi yol arkadaşı, soyumu La Mancha'lı Del Toboso'larla aynı kefeye koymaya cüret edemem. Her ne kadar doğruyu söylemek gerekirse bu soyadını bugüne dek duymadıysam da. Nasıl olur da duymazsınız dedi Don Quixote. Ötekilerin hepsi ikisinin konuşmasını büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Hatta çobanlar bile bizim Don Quixote'nin ne kadar şuursuz olduğunu anlamışlardı. Sadece kim olduğunu bilen, doğduğundan beri kendisini tanıyan Sancho Panza, efendisinin bütün söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyordu. Onun inanmakta biraz güçlük çektiği tek şey, güzel Dulcinea del Toboso konusunda söyledikleriydi. Çünkü El Toboso'ya çok yakın bir yerde oturduğu halde bu ismi, böyle bir prensesi hiç duymamıştı. Böyle konuşarak yol alırlarken iki yüksek tepenin arasındaki bir vadiden aşağı 20 kadar çobanın inmekte olduğunu gördüler. Hepsinin üzerlerinde siyah yünden kepenekler, başlarında çelenkler vardı. Sonradan anlaşıldığına göre bazıları porsuk ağacı yapraklarından, bazıları servi dalındandı. 6 tanesi çeşit çeşit çiçekler ve dallarla kaplı bir tabut taşıyorlardı. Bunu gören keçi çobanlarından biri dedi ki, ''Şu gelenler Chrysostomo'nun cesedini taşıyorlar, şu dağın eteği de gömsünler diye vasiyet ettiği yer.'' Bunun üzerine acele ettiler. Vardıklarında gelenler tabutu yere bırakmışlardı. Aralarından 4'ü sivri kazmalarla sarp bir kayanın yan tarafında mezarı kazmaktaydılar. Birbirleriyle kibarca selamlaştılar. Don Quixote ile yanındakiler derhal tabuta baktılar ve üstünde çoban kıyafetiyle 30 yaşlarında görünen çiçeklerle kaplı bir ceset gördüler. Ölü olduğu halde hayattayken güzel bir yüzü ve alımlı bir görünümü olduğu belliydi. Tabutun içinde, cesedin çevresinde kimi açık kimi kapalı bir takım kitaplar ve çok sayıda kağıt vardı. Tabutu seyredenler de, mezarı kazanlar da, orada bulunan diğer herkes de olağanüstü bir sessizlik içindeyken, ölüyü getirenlerden biri ötekine dedi ki, ''İyi bak Ambrosio, Chrysostomo'nun söylediği yer burası mı? Madem vasiyetini tam olarak yerine getirmek istiyorsun.'' ''Burası.'' diye cevap verdi Ambrosio. ''Zaten talihsiz arkadaşım başına gelen felaketi birçok kere burada anlatmıştı bana. İnsan soyunun o ölümcül düşmanını ilk kez burada görmüş. Ona olan temiz aşkını ilk kez burada kendisine açıklamış. Yine burada Marcella onu son defa aşağılayıp reddettikten sonra da ıstırap dolu hayatına son verdi. Bunca felaketin anısına ebedi uykuya burada gömülmek istedi.'' Don Quixote'ye ve öteki yolculara dönerek sözlerine devam etti. ''Beyler, acıyan gözlerle baktığınız bu beden, Tanrı'nın sayısız zenginlikle donattığı bir ruhun taşıyıcısıydı. Bu beden, dehada benzersiz, nezakette eşsiz, güzellikte rakipsiz, dostlukta biricik, sınırsız bir mükemmeliyete, kendini beğenmişlikten uzak bir ciddiyete, bayağılık nedir bilmeyen bir neşeye sahip, iyi olan her şeyde birinci, talihsizlikte bir eşi daha olmayan Chrysostomo'ya aitti. Sevdi, sevilmedi. Taptı, aşağılandı. Yırtıcı bir hayvana yalvardı. Israrıyla bir mermeri usandırdı. Rüzgarın ardından koştu. Yalnızlığa haykırdı. Nankörlüğe hizmet etti. Ödül olarak ömrünün baharında ölüme kurban gitti. İnsanların hatırasında yaşasın diye ölümsüzleştirmeye çalıştığı bir çoban kızı onun hayatına son verdi. Şu bakmakta olduğunuz kağıtlar, eğer bedenini toprağa teslim ederken onları da ateşe atmamı tembihlememiş olsaydı bunu kanıtlayabilirdi. Siz onlara karşı sahibinden de daha sert ve acımasız davranmış olacaksınız dedi Vivaldo. Verdiği emir her türlü mantığa aykırı olan kişinin isteğinin yerine getirilmesi doğru değildir, uygunsuzdur. İlahi Mantualı'nın vasiyetindeki emrini yerine getirseydi, Augustus Sezar iyi etmiş olmayacaktı. Dipnot: Eski biyografilere göre Vergilius, Aeneis'in bitiremediği gerekçesiyle yakılmasını vasiyet etmişti. Kısacası Senyor Ambrosio, arkadaşınızın bedenini toprağa teslim edin ama yazılarını unutuşa mahkum etmeyin. O bunu emredecek kadar aşağılandıysa da sizin bu emri yerine getirecek kadar mantıksız olmamanız gerekir. Bunun yerine bu kağıtlara hayat vererek Marcella'nın zalimliğini sonsuza dek yaşatın ki gelecekte de yaşayanlara örnek olsun, böyle uçurumlara düşmekten kaçınsınlar. Ben de, yanımdakiler de bu aşık ve umutsuz arkadaşınızın öyküsünü biliyoruz. Sizin dostluğunuzu, ölüm sebebini, hayatının sonunda bıraktığı vaziyeti de biliyoruz. Bu acıklı öyküden Marcella'nın ne kadar zalim, Grisostomo'nun ne kadar aşık, sizin dostluğunuzun ne kadar vefalı olduğu, çılgınca aşkın gösterdiği yolda dizginsiz koşanların sonunun ne olacağı anlaşılıyor. Dün gece Grisostomo'nun öldüğünü ve buraya gömüleceğini öğrendik. Hem meraktan hem de acıdığımızdan, yolumuzdan sapıp duyduğumuzda bizi bu kadar üzen şeyi gelip gözlerimizle görmeye karar verdik. Bu merhametimize ve elimizden gelen bir şey varsa yapma isteğimize karşılık sana yalvarıyoruz. Ey akıllı Ambrosio, hiç değilse ben kendi adıma yalvarıyorum, bu kağıtları yakmaktan vazgeç, birkaçını yanımda götürmeme izin ver. Çobanın cevabını beklemeyip elini uzattı ve en yakınındaki kağıtlardan birkaçını aldı. Bunu gören Ambrosio dedi ki, "Beyefendi, kibarlık olsun diye aldıklarınızın sizde kalmasına izin vereceğim. Ama geri kalanları yakmaktan vazgeçeceğimi düşünmek nafile olur." Kağıtlarda yazılı olanları merak eden Vivaldo hemen birini açtı ve başlığının umutsuz şarkı olduğunu gördü. Ambrosio bunu duydu ve dedi ki, "Zavallının son yazdığı şey buydu. Talihsizliğinin onu hangi noktaya getirdiğini görmeniz için herkesin duyacağı şekilde okuyun beyefendi. Mezar kazıldığı sırada buna vaktiniz olacak." "Memnuniyetle okurum," dedi Vivaldo. Hazır bulunanların hepsi aynı arzuyu paylaştığından çevresine halka oldular. O da yüksek sesle okumaya başladı. 14. Bölüm. Rahmetli çobanın umutsuz dizeleri ve başka beklenmedik olaylar aktarılır. Grisostomo'nun şarkısı. Merhametsiz, madem ki dolaşsın istiyorsun, senin bu haşin ve sert tavrın, dilden dile, ağızdan ağza, öyleyse gelip yerleşsin cehennemden göğsüme acı dolu bir ses, çarpılsın göğsüme her konuşmak istediğimde. Zorlasın bu ses beni, anlatsın yaptıklarından duyduğum acıyı, bir name olmasın o korkunç seste ve sefil bağırsaklarım parçalanıp bu sese karışsın, bana daha fazla acı versin diye. Dinle, iyice kulak ver. Ahenkle çıkan sese değil, beni mutlu, seni mutsuz eden ahenksiz sese. Şiddetli bir deli gibi fırlıyor acılı göğsümün derinliklerinden. Alsın göğsümden ıstıraplı ruhumu, söylesin ağıtını cehennemi kara müfrezenin. Kükresin aslan, korku versin yırtıcı kurdun uluması ve pullu yılanın tıslaması. Sarsarak haykırsın bir canavar, çatlasın sesi tekinsiz karganın. Fırtınalı denizde kükreyişi rüzgarın, amansız böğürmesi yenilen boğanın. Dul kalmış kumrunun acısı, hüzünlü şarkısı kıskanılan baykuşun. Hepsi, hepsi tek bir ses olsun birleşsin. Birbirine karışsın bütün anlamlar. Çünkü bana yeni bir uslup lazım anlatmak için içimdeki bu zalim acıyı. Acıklı yankılarını bu karışık sesin duymayacak ne Taho Baba'nın kumları, ne de ünlü Betis'in zeytinleri, yaşayan kelimeleri arasında ölü bir dilin dağılıp gidecek benim büyük acılarım. Yüksek uçurumlarda, dipsiz çukurlarda, insan temasından yoksun, kimse duymadan, ya karanlık vadilerde, ya tenha kumsallarda, ya güneşin hiç parlamadığı yerlerde, ya Libya düzlüklerinde, vahşi hayvanların zehirli kalabalığı arasında, madem senin rakipsiz gücünle yükseliyor, ıstırabımın kararsız ve boğuk yankıları, ıssız ve çorak çöllerde, yayılsın o zaman uçsuz bucaksız dünyaya, benim de bir ayrıcalığım olsun bu kadar, şu kısacık ömrümün bana verdiği. Reddedilmek öldürür. Sabırsız yapar, doğru da yanlış da çıksa bir şüphe. Kıskançlık şiddetli bir ölüm getirir. Hayatı karıştırır uzun süren bir hasret. Unutulma korkusuna iyi gelmez talihe umut bağlamak. Kesin ve kaçınılmaz ölüm var bunların hepsinde. Ama ben yaşıyorum yine de. Kıskandığım, hasret duyduğum, reddedildiğim halde ve emin olarak beni öldüren şüphelerden ne görülmemiş bir mucize. En ufak bir umut bile yok asla. Ama unutuldukça artıyor yine de hevesim. Sonsuza kadar umutsuz kalmaya yemin ediyorum. Bu da benim şikayet etme şeklim. Umut aramadan işkence çekmek. Aynı anda hem umut edip hem korkabilir mi acaba insan? Ne zaman başlamalı umut etmeye? Belki en iyi zaman neden korktuğundan emin olduğun an. Gözlerimi kapasam ne olur? Eğer göreceksem önümde duran zalim kıskançlığı ruhumun yaraları arasından. İyice anlayınca reddedildiğimi ve gerçek olduğunu şüphelerimin ve temiz aşk bir yalana dönüştüğünde, ah bu ne acı bir dönüşümdür. Kim teslim olmaz güvensizliğe? Ah kıskançlık, aşk saltanatının zalim zorbası. Şu ellerimi kelepçeyle bağla. Ah reddediliş, bana bükülmüş bir ip ver. Fakat vay halime, hatıralar ıstırabı boğuyor acımasız bir zaferle. Ben ölüyorum nihayet ama hayalim inat edecek sevmeye karşılık beklemeden. Seven başarır ve özgürdür teslim eden ruh kendini aşkın malum zorbalığına. Diyeceğim ki güzeldir ruhu da bedeni gibi bana hep düşman olan kadının ve ben unutturdum ona kendimi ve bize yaptığı kötülüklerle korur kendini. Adil bir huzur içinde aşkın saltanatı. Bu düşüncelerle sıkacağım boynumdaki düğümü, bedenimi ve ruhumu rüzgara teslim edeceğim. Şan ve şeref peşinde değilim. Onun beni mecbur ettiği vakit geldi, gideceğim. Sen ki yaptığın onca haksızlıkla bitirmeye mecbur ediyorsun beni. Nefret ettiğim bu kötü hayatı, görüyorsun kötücül kanıtlar sunuyor sana kalbimin derin yarası. Kendimi nasıl teslim ettiğime dair acımasızlığına. Eğer üzülürsen ölümüme, bulandırma güzel gözlerinin aydınlık göğünü. Sakın yapma. Asla tatmin bulmak istemem ruhumdan kalanları sana vererek. Aksine bu senin için bir bayram olsun. Cenazede gül benim sonuma. Tabii biliyorum zaten ağlamayacaksın. Çünkü bu erken ölümden geliyor senin şanın. Gelsin artık zamanıdır. Derin uçurumdan susuzluğuyla Tantalos, Sisifos gelsin kayasının korkunç ağırlığıyla, Tityos akbabasını getirsin aynı şekilde. Egion tekerleğiyle oyalanmasın, durmadan çabalayan kız kardeşler de. Hepsi birlikte aktarsınlar göğsüme ölümcül kederlerini, buna layık görülürse eğer benim gibi umutsuz biri. Acıklı cenaze ilahileri söylesinler, alçak sesle, hüzünlü, kefenin bile layık görülmediği bedene. Bin ejderha ve bin canavarla hazin besteyi seslendirsin, üç suratlı cehennem bekçisi. Bence layık değildir ölü bir aşık, bundan büyük bir törene.''